Ayrım 28, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 328. Büyük bir ofise girerlerken bütün polisler hazır ola geçti. Chen'in ofisi olduğunu varsaydığı odaya girdikleri anda kapı arkalarından kapandı. Ülkenin devlet başkanının resmi masanın arkasındaki duvarda asılıydı. Chen'in modern bir bilgisayarı ve bir sürü cep telefonu olduğunu gördü. Adam koltuklardan birini işaret etti. Bir git de oturdu. Hong Xiu çalışma odasına girmemişti. Lao San dedi Chen Bing. Birazdan tanışacağınız ve 9 suçlu arasından teşhis edeceğiniz adamın adı bu. Kaç kere tekrarlamam gerekiyor? Bana saldıran adamları görmedim. Aniden çok korktu. Hem Hong Xiu'nun hem Chen Bing'in kendisinin Wan Minhao'yu aradığını biliyor olabilecekleri çok geç aklına gelmişti. Belki onu bu nedenle buraya getirmişlerdi. Pek çok açıdan onlar için tehlikeli birine dönüşmüştü. Ama asıl soru şuydu, Wan Minhao'yu araması kimi rahatsız etmişti? İkisi de her şeyden haberdar diye düşündü. Hong Xiu burada değil, çünkü Chen Bing'in benimle ne konuşacağını zaten biliyor. Fotoğraf hala ceketinin iç cebindeydi. Onu çıkarıp saldırıya uğradığı yere neden gittiğini Chen Bing'e açıklamalı mıydı? Ama içinden bir his sessizliğini korumasını söyledi. O an için Chen Bing kediyi oynuyordu ve kendisi fareydi. Chen masasındaki kağıtları karıştırdı. Okuması gereken bir şeyler olduğu için değil, kadın bunu net olarak görebiliyordu. Söyleyeceklerine karar vermek için zaman kazanmak amacıyla onlara bakıyordu. ''Ne kadar paranız çalındı?'' diye sordu adam. $60 ve biraz daha az yuan. ''Yüzükleriniz, mücevherler, kredi kartları, geri kalan her şey bana iade edildi.'' Masadaki telefonlardan biri çaldı. Chen telefonu açtı, dinledi ve kapadı. ''Hazırlar'' dedi. ''Şimdi size saldıran adamı göreceksiniz ve bu konu kapanacak.'' ''Birden fazla saldırgan olduğunu sanıyordum.'' ''Size saldıranlardan sadece birini yargılamak mümkün olacak.'' ''Yani diğer adam ölmüş.'' diye düşündü bir gitta. Midesi bulandı. Pekin'de olmamayı diledi. Çin'de kalmamalı. Karin Viman'la eve dönmekte ısrar etmeliydi. Kendi ayaklarıyla tuzağa düşmüştü. Koridordan geçip basamaklardan indiler ve bir kapıdan içeri alındı. O da loştu. Bir polis memuru perdenin yanında duruyordu. ''Sizi yalnız bırakayım'' dedi Chen Bing. ''Bildiğiniz üzere diğer taraftakiler sizi göremez. Bu yüzden birinin öne çıkıp profilini dönmesini isterseniz masadaki mikrofona konuşun.''
''Kiminle konuşuyor olacağım?''
''Benimle, acele etmeyin.'' ''Bu teşhis çok anlamsız. Size defalarca söyledim. Saldırganların yüzlerini görmedim.'' Chen Bing herhangi bir yanıt vermedi. Perde çekildi ve Birgit'le Roslin'i odada yalnız bıraktılar. Aynalı camın diğer tarafında sade giyimli 30'lu yaşlarda adamlar vardı. Bazıları aşırı zayıftı. Hiçbirini tanımıyordu. Bir an için en soldaki adamın Hudiksvall'da Sture Hermansson'un güvenlik kamerasına yakalanan adama benzediğini düşündü. Ama vazgeçti. O değildi. Bu adamın yüzü daha yuvarlak, dudakları daha kalındı. Görünmez hoparlörlerden Chen Bing'in sesi geldi. ''Acele etmeyin. Bu adamlardan hiçbirini hayatımda görmedim.
Bırakın gözünüz alışsın.
Yarına kadar burada kalsam bile ifademi değiştirmeyeceğim.'' Chen Bing yanıt vermedi. Roslin yeniden mikrofonun düğmesine bastı. ''Bu adamları hayatımda görmedim.''
''Emin misiniz?''
''Evet.''
''Şimdi bu adama dikkatli bakın.''
Aynalı camın diğer tarafındaki adamların soldan dördüncüsü bir adım öne çıktı. Yamalı bir ceket ve yamalı pantolon giymişti. Tıraş olmamıştı. Chen Bing'in sesi oldukça gergindi. ''Bu adamı daha önce gördünüz mü?''
''Hiç görmedim.''
''Size saldıran adamlardan biri, Lao San, 29 yaşında, pek çok suçtan hüküm giymiş, babası da cinayetten idam edilmiş.''
''Onu hayatımda görmedim.''
''Suçunu itiraf etti.
O zaman sanırım artık bana ihtiyacınız yoktur.'' O ana kadar Birgitta'nın arkasındaki gölgelerin arasına çekilmiş olan polis memuru öne çıkıp perdeyi kapadı. Ona kendisini takip etmesini işaret etti. Chen Bing'in ofisine döndüler. Adam onlardan önce gelip masasının başına geçmişti. Hong Xiu görünürlerde yoktu.
''Yardımlarınız için size teşekkür ederiz.'' dedi Chen. ''Geriye tek bir formalite kaldı. Kayıt tutulacak.''
''Neyin kaydı?''
''Suçluyla yüzleşmenizin.''
''Ona ne olacak?''
''Ben yargıç değilim. Ülkenizde olsa ne olurdu?''
''Hafifletici nedenler olup olmadığına bağlı.''
''Doğal olarak bizim hukuk sistemimiz için de aynısı geçerli. Bizler suçluyu yargılarız, suçlu itiraf eder ve koşullar neyse ona göre bir karar verilir.''
''Ölüm cezası alma riski var mı?''
''Çok zor.'' diye kestirip attı Chen. ''Bütün hırsızları idamla cezalandırdığımız düşüncesi Batı'nın ön yargılarından biri. Eğer silah kullanmış olsaydı durum farklı olurdu.''
''Ama suç ortağı öldü.''
''Tutuklamaya direndi. Saldırdığı iki polis şimdi yoğun bakımda.''
''Suçlu olduğunu nereden biliyordunuz?''
''Tutuklamaya direndi.''
Direnmesinin başka nedenleri olabilir.
Az önce gördüğünüz adam Lao San, onun suç ortağı olduğunu itiraf etti.
Ama delil yok.
İtiraf var.
Birgit de hiçbir şekilde Chen'in inadının üstesinden gelemeyeceğini anladı. Kendisinden istenileni yapmaya ve en kısa sürede Çin'i terk etmeye karar verdi. Üniformalı kadın bir polis elinde dosyayla içeri girdi. Birgitta'ya bakmamak için elinden geleni yapıyordu. Chen Bing dosyadakileri yüksek sesle okudu. Birgitta adamın acele etmeye başladığına dikkat etti. Sabrı tükeniyor diye düşündü. Ya da mesele başka. Belki de benden almak istediği şeyi çoktan aldı. Chen Bing'in elindeki evrakta İsveç vatandaşı Birgitta Rossi'nin kendisine saldıran kişi olarak Lao San'ı teşhis edemediği açıklanıyordu. Chen Bing okumayı bitirdikten sonra evrakı ona uzattı. İngilizceydi.
''İmzalayın.'' dedi. ''Sonra eve gidebilirsiniz.''
Birgitta Rossi'ni imzalamadan önce bütün sayfaları büyük bir dikkatle okudu. Chen Bing sigarasını yaktı. Sanki Birgitta'nın orada olduğunu çoktan unutmuştu. Hong Xiu odaya girdi.
''Artık gidebiliriz.'' dedi. ''Hepsi bitti.''
Birgitta otele dönüş yolu boyunca hiç konuşmadı.
''Bugün binebileceğim başka bir uçak olmadığını tahmin ediyorum.''
''Korkarım ki yarına kadar beklemeniz gerekecek.''
Resepsiyonda ertesi gün Finnair'da kendisine yer ayırtıldığını söyleyen bir not buldu. Vedalaşmaya hazırlanıyordu ki Hong Xiu onu akşam yemeğine çıkarmayı teklif etti. Birgitta hemen kabul etti. Pekin'de yalnız kalmayı hiç istemiyordu. Asansöre binerken eve dönüş yolunda olan Karin'i düşündü. Arkadaşının henüz eve varmadığını tahmin ediyordu. Odasına varır varmaz hemen evi aradı ama zaman farkını hesaplamakta güçlük çekmişti. Stefan telefonu açtığında sesinden onu uyandırdı anlaşılıyordu.
''Neredesin?''
''Hala Pekin'deyim.''
''Neden?''
''Ufak bir rötar oldu.''
''Orada saat kaç?''
''Öğleden sonra bir.''
''Kopenhag yolunda olman gerekmiyor muydu?''
''Seni uyandırdığım için özür dilerim. Yine aynı saatte varacağım ama bir gün rötarlı olarak.''
''Her şey yolunda mı?''
''Her şey yolunda.''
Bağlantı kesildi. Yeniden kocasını aramaya çalıştı ama ulaşamadı. Ne zaman varacağıyla ilgili bir mesaj attı. İşi bittiğinde odayı gözden geçirdi ve yine kendisi polisin yanındayken birinin odayı araştırdığı hissine kapıldı. Valizi açıktı. Giysileri onları katladığı gibi katlanmamıştı. Önceki gece eşyalarını yerleştirdikten sonra valizin kapanıp kapanmadığını kontrol etmişti. Kapanıyordu. Oysa şimdi kapağı kapamaya çalıştığında bunun imkansız olduğunu görüyordu. Neler olduğunu o zaman kavradı. Saldırganı teşhis etmesini istemek, onu otel odasından çıkarmak için yaptıkları bir numaraydı. Chen Bing metni okumayı bitirdiğinde her şey çok hızlı gelişmişti. Ona odayı arayan kişinin işini bitirdiğini haber vermiş olmalıydılar. Olanların soyulmamla ilgisi yok diye düşündü. Polis odamı başka nedenlerle aradı. Aynı Hong Xiu'nun birdenbire masamda belirmesi gibi. Tüm bunların tek bir açıklaması var. Biri hastanenin yanındaki gökdelenin önünde elimde bilinmeyen bir adamın fotoğrafıyla ne aradığımı bilmek istiyor. O adamı tanıyan birilerine denk gelmiş olabilir miyim? Önceki korkusu eskisinden de daha şiddetli olarak benliğini sardı. Odada kamera ve mikrofon aradı. Resimlerin arkasına baktı, lambaları inceledi ama hiçbir şey bulamadı. Kararlaştırdıkları zaman da lobide Hong Xiu ile buluştu. Hong Xiu meşhur bir restorana gitmelerini önerdi ama Birgit de otelden ayrılmak istemedi. ''Çok yorgunum'' dedi. ''Chen Bing yorucu bir adam. Tek istediğim hızlıca bir şeyler yiyip uyumak. Yarın eve dönüyorum.'' Son cümlede aslında bir soru gizliydi. Hong Xiu bunu anladı. ''Evet, yarın eve dönüyorsunuz.'' Pencere kenarındaki masalardan birine oturdular. Bir piyanist akvaryumlar ve çeşmelerle süslenmiş salonun ortasındaki ufak sahnede piyano çalıyordu. ''Bu melodiyi tanıyorum'' dedi Birgitta Roslin. ''İkinci Dünya Savaşı'ndan bir şarkı. Nerede ne zaman bilmiyorum ama yeniden karşılaşacağız. Belki bizden bahsediyordur.'' ''Her zaman İskandinav ülkelerini görmek istemişimdir. Kim bilir?'' Birgitta kırmızı şarap içti. Aç karnına içtiği için içki onu çabucak çarptı. ''Artık her şey bitti'' dedi. ''Eve dönebilirim. Çantamı geri aldım ve Çin Seddi'ni gördüm.'' Çinli köylülerin isyanının ülkeyi inanılmaz noktalara getirdiğine kendimi ikna ettim. Bu ülkenin yaşadıkları gerçek bir mucize. Gençken elimde Mao'nun küçük kırmızı kitabıyla yürüyüşlere katılan gençlerden biri olmanın özlemini duyardım. Siz neyin hayalini kurardınız?
Ben yürüyüşlere katılanlardan biriydim.
Mao'ya inanıyor muydunuz?
Hepimiz inanıyorduk. Hiç çocuklarla dolu bir sirk veya tiyatro gördünüz mü? İnsanlar hep bir ağızdan mutluluk çığlıkları atar. Önemli olan gördükleri şey değildir. Binlerce çocukla bir arada olmanın coşkusunu yaşarlar. Öğretmen yoktur, ebeveyn yoktur. Dünyayı onlar hükmeder. Yeterince kalabalıksınızdır. Her şeyi yapabileceğinize inanırsınız.
Söyledikleriniz sorumu yanıtlamıyor.
Şimdi yanıtlayacağım. Ben de sirk çadırındaki çocuklar gibiydim. Mao Zedong olmasa Çin'in asla yoksulluğundan kurtulamayacağına inanıyordum. Komünist olmak demek yozlaşmayla ve yoksullukla savaşmak demekti.
Sonra ne oldu?
Mao'nun bizi sürekli uyardığı şey gerçekleşti. Huzursuzluk ve tatminsizlik hiçbir zaman yok olmaz. Sadece tatminsizliğin kaynağı olan beklentiler değişir. Sadece bir budala aynı nehirde iki kere yüzebileceğini düşünür. Bugün Mao'nun bizi bekleyen geleceğin ne kadarını doğru tahmin ettiğini açıkça görebiliyorum.
Hala komünist misiniz?
Evet, bugüne dek hiçbir şey yoksullukla savaşmanın daha iyi bir yolunun olabileceğine ikna edemedi beni. Sadece yoldaşlarımla el ele vererek ülkemizi pençesine alan yoksullukla savaşabiliriz.
Birgitta elini kaldırırken yanlışlıkla şarap kadehine çarptı ve örtüye birkaç damla şarap döküldü.
Bu otel, uyanıp etrafa baktığımda dünyanın herhangi bir yerinde olabilirmişim gibi geliyor. O noktaya gelmemize daha çok var.
Yemekler geldi, piyanist çalmayı bırakmıştı. Birgitta bir süre kendi kendiyle mücadele etti. Sonunda dayanamayıp çatalını ve bıçağını bir kenara koydu ve kendisiyle aynı anda yemek yemeyi bırakmış olan Hong Xiu'ya baktı.
''Lütfen bana gerçeği söyleyin. Eve dönüyorum. Oyun oynamanıza gerek yok. Kimsiniz? Neden bunca zamandır izleniyorum? Chen Bing kim? Teşhis etmemi istediğiniz adam kimdi? Tüm bunların çantamın çalınmasıyla ve benim saldırıya uğramış yabancı bir turist olmamla ilgisi olduğuna inanmamı beklemeyin lütfen.''
Hong Xiu'nun herhangi bir tepki vermesini bekliyordu. Savunmaya çekilmesini veya bunca zamandır arkasına saklandığı kalkanları indirmesini. Ama kadın hiçbir tepki vermedi.
''Bunların başınıza gelenler dışında neyle ilgisi olabilir?''
''Biri odamı aramış.''
''Kaybolan bir şey var mı?'' diye sordu Hong Xiu.
''Hayır ama birinin odama girdiğini biliyorum.''
''İsterseniz sizin adınıza otelin güvenlik şefiyle görüşebilirim.''
''Sorumu yanıtlamanızı istiyorum. Neler oluyor?''
''Ziyaretçilerimizin ülkemizde kendilerini güvende hissetmesini istememiz dışında hiçbir şey.''
''Buna inanmamı mı bekliyorsunuz?''
''Evet.'' dedi Hong Xiu. ''Söylediklerime inanmanızı rica ediyorum.''
Kadının ses tonundaki bir şeyler Birgitta Rossi'nin soru sorma ihtiyacının kaybolmasına neden oldu. Hiçbir yanıt alamayacaktı. Kendisini izletenin Hong Xiu mu yoksa Chen Bing mi olduğunu öğrenemeyecekti. Bir başlangıç, bir de son vardı ve Birgit de ikisi arasında uzanan koridorda gözleri bağlı olarak bir aşağı bir yukarı koşuyordu. Hong Xiu ona odasına kadar eşlik etti. Birgit de Hong Xiu'nun bileğini tuttu. Başka müdahale olacak mı? Yeni soygunlar, orada burada tanıdığım yüzler görmem. Saat 12'de sizi almaya gelirim. Birgit de Rostin o gece derin bir uyku çekti. Güneş doğarken uyandı ve kahvaltı salonunda hızlı bir kahvaltı etti. Ne garsonlar ne de müşteriler tanıdıktı. Odadan çıkmadan önce kapısına rahatsız etmeyin yazısını yazmış ve kapının iç tarafına banyo tuzu serpiştirmişti. Bu sayede geri geldiğinde kimsenin odaya girmediğine emin oldu. Anlaştıkları üzere Hong Xiu onu almaya geldi. Hava alanına vardıklarında Hong Xiu Rostin'i özel bir güvenlik kapısından geçirdi. Böylece sıraya girmesine gerek kalmadı. Pasaport kontrolünün yapıldığı noktada vedalaştılar. Hong Xiu Birgitta'ya ufak bir paket uzattı. Çin'den bir hediye. Sizden mi, ülkenizden mi? İkimizden de. Birgit de Hong Xiu'ya haksızlık edip etmediğini düşündü. Belki gerçekten de yabancı bir turiste soyulduğunu unutturmak için elinden geleni yapan iyi niyetli bir görevliydi. İyi uçuşlar dedi Hong Xiu. Belki de bir gün tekrar karşılaşırız. Birgit de pasaport kontrolünden geçti. Başını çevirdiğinde Hong Xiu gözden kaybolmuştu. Ancak koltuğuna yerleştiğinde ve uçak havalandığında kendisine verilen paketi açtı. Elindeki küçük kırmızı kitabı havaya doğru sallayan porselen bir genç kız biblosuydu. Birgit de bibloyu çantasına koyup gözlerini kapadı. Eve dönüş yolunda olduğunu bilmenin getirdiği rahatlamayla üzerine bir rehavet çökmüştü. Kopenhag'a vardığında Staffan onu bekliyordu. O akşam baş başa kanepeye oturdular ve kocasına seyahatinde yaşadığı maceraları anlattı. Soygundan bahsetmedi. Karin Wieman aradı. Birgit de en kısa zamanda Kopenhag'a onu ziyarete geleceğine söz verdi. İsveç'e dönüşünden bir gün sonra doktorunu görmeye gitti. Tansiyonu düşmüştü. Böyle giderse bir iki gün içinde işinin başına dönebilecekti. Sokağa çıktığında kar serpiştiriyordu. Birgit de Rostin işinin başına geçmek için sabırsızlanıyordu. Ertesi gün sabah 7'de ofise gitti ve resmen işe dönmüş olmasa da masasında biriken evrakları düzenlemeye başladı. Kar yağışı hızlanmıştı. Pencerenin pervazında biriken kar katmanı kalınlaşıyordu. Hong Xiu'nun verdiği kızıl yanaklı, zaferle gülümseyen kız biblosunu telefonun yanına yerleştirdi. Güvenlik kamerasının çektiği fotoğrafı ceketinin cebinden çıkarıp masasının en alt çekmecesine koydu. Çekmeceyi kapadığında artık her şeyin sona erdiğini hissediyordu.
28. Ayrımın Sonu. Sayfa 338.